Ayrım 37, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 443. 73. Bölüm. Onlarca kişiyi boşuna sorguya çekti Panep, ne yapacağını bilmez bir halde tüccarlar ile alıcıların boşalttıkları rıhtımı arşınlıyordu. Köye dönüp mezar katibine haber vermeli ve aramaları başlatmalı mıydı, yoksa kendi başına sokaklara mı dalmalıydı? İyi de ne tarafa gideceği konusunda en ufak bir fikri yoktu ki. Kendine kızıyor, daha önce hiç böylesine acınacak biçimde görevinde başarısız olmadığını düşünüyordu. Neferin başına bir şey gelirse tek sorumlusu o olacaktı. Böyle bir durumda cezası loncadan ayrılıp hayatların en sefilini yaşamak olmalıydı. Hayır, daha iyisi de vardı. Dostunun ve babalığının öcünü almak, hain haydan suç ortaklarının adını söke söke koparacaktı. O suç ortaklarından hiçbiri kurtulamayacaktı elinden. Cesur Panev'in elinden suçlarının cezasını hemen ve oracıkta kesmekten başka bir şey gelemeyecekti. Üstelik ne yargıçlar ne de polis engel olacaktı ona. Batan güneşin tatlı ışığı Nil'i parıldatırken havada yüzlerce kırlangıç uçuşuyordu. Birden ara sokaklardan birinden çıkan adamı ustabaşına benzetti Panep. Güneş gözlerini alıyordu. Mucizeye kanmamaya karar verdi genç dev. Yine de nefere benzettiği adama doğru koştu.
''Sen misin? Gerçekten sen misin?
Sabahtan bu yana o kadar değiştin mi?''
''Seni kaybettim, anlayabiliyor musun? Artık loncada yerim yok benim.''
''Ne saçma fikir. Beni yeterince koruduğuna inanıyorum ve aksini iddia edebilecek yok bu dünyada.''
''Neden bu kadar geciktin?''
''Yaslı bir ailenin huzura kavuşması için çözümlenmesi gereken bazı maddi konular. Yönetici nezdinde girişimde bulunmam gerekti. Böylesi hep karmaşık olur. Neyse, sonuç iyi olacağa benziyor.''
''Bütün bunlar hayın suçsuz olduğunu mu kanıtlıyor mu? Kuşkun mu vardı?''
Nefer kendi kişisel teminatını da kullanarak sol ekip önderinin anısına sadık kalarak ölen genç kadının yaşlı anne ve babası için bir çeşit emekli maaşı ayarlamıştı. Bundan böyle aralarındaki bağları daha da pekiştirecek bir sır paylaşacaklardı. Sobek haydan özür dilemiş, sol ekip önderi de polis şefine hakaret etmek bir yana, görevini yerine getirmek için yaptıklarını anlayışla karşıladığını, kinlenmediğini söylemişti. Hay konusuna uzaktan yakından tanık olanların katıldığı yemekte Kenhir asık yüzüyle dikkat çekiyordu.
''Sığır zevkinize göre pişmemiş mi?'' diye endişeyle sordu Işık. ''Sığır nefis ama hiçbir şey aydınlanmadı. Tabii sol ekip önderinin suçsuz olması beni son derece sevindirdi. Ne var ki gerçek suçlu hala karanlıkta saklanmaya devam ediyor. Hem kraliyet talimatı neden bu kadar gecikti?''
''Şu anın tadını çıkarın Kenhir. Sizin gibi ben de bizi tehdit eden tehlikelerin bilincindeyim. Ama bu akşam yeniden kavuştuğumuz huzuru kutlayalım.'' Işığın çekiciliğine direnmek Kenhir'in gücünün ötesindeydi. Birkaç dakika daha homurdanmakla yetindi, sonra da yaşanılan anın keyfine bıraktı kendini. Nefes nefese kalmış, burun fenet mezar katibinin karşısına dikildi.
''Saraydan bir haber, postacı biraz önce getirdi. Saraydan.''
Kenhir kraliyet mührünü söktü, papirüsteki metni okurken gergindi.
''İyi haber mi?'' diye merak etti yontucu. ''Mükemmel.''
Mezar katibi bastonunu unutarak yazıhanesinden fırladı. Mümkün olduğunca çabuk ustabaşının yanına gitmek istiyordu.
''Bütün zanaatkarları toplayalım. Merneptah'ın buyruğu geldi.''
Nefer zanaatkarları toplamadan önce metni okumak istedi. Gerçekten de anlaşılmayacak bir yanı yoktu buyruğun. Lahitlerin mezara indirilmelerinin zamanı gelmişti. Serkiyeta kayığın arkasına uzanmış, küçük göllerinin üzerinde kürek çeken General Mehi'yi hayranlıkla izliyordu.
''Buhran bitmişe benziyor.'' dedi General. ''Merneptah'ın sağlığı düzeldi, taht kavgası diniyor. Seti orduların başına atandı. Amen Mesnetep'deki yaldızlı sürgününe devam edecek. Görevimin sürdüğünü vezirin kutlamasıyla birlikte öğrendim. Kısacası barış ve süreklilik.''
''Bu kadar kötümser olma tatlı sevgilim. Anlattıkların resmi açıklamadan başka bir şey değil. Kral yaşlanmaya devam edecek, bir daha gençliğine dönemeyecek. Entrikalara gelince göreceksin, zaman geçirmeden yeniden başlayacak. Genç Amenmes sabırsızlıktan yerinde duramıyor. Babası Seti de Merneptah'ın yakında ölmesini bekleyerek dişlerini sıkıp bekliyor.
Beni umutlandırmayı ne kadar da iyi biliyorsun yumuşak bıldırcınım.
Senin yolun çok açık Mehi. Birkaç ufak tefek engel yolundan alıkoyamayacaktır seni. Tasarılarımızdan asla vazgeçmeyelim. Durumdan yararlanmak için nifak tohumları saçmayı sürdürelim. Günden güne Amenmes'i babasına karşı kışkırtalım. Bunu yaparken ne onun ne de ötekinin güvenini yitirelim. Bana öğrettiğin de bu değil miydi?
Sen benim en iyi öğrencimsin.
En iyisi ve tek.
Serketa elbisesini çıkardı, memelerini okşayarak sırt üstü uzandı. General daha fazla dayanamadı, kürekleri bıraktı ve davetkar bakışlarıyla onu çağıran karısının üzerine atıldı.
Pembe granitten üç lahit, hayatın efendileri. Firavun Merneptah'ın mumyasının yeniden dirilişine destek olacak, Osiris gövdesinin içinde dinleneceği taştan kayıklar böyle görünüyordu. Lahitler, metinler ve koruyucu tanrıların resimleriyle kaplıydı. Firavun mumyasına doğrudan temas edecek en küçüğünün dibine bastonlar, silahlar, kumaş parçaları ve çeşitli tören eşyaları oyulmuştu. Kapağın içinde de elbisesi, yıldızlarla süslü, Firavun'u gezegenlerin arasında yeniden yaşatacak gök tanrıçası Nut vardı.
4 metre 9 santimetre uzunluğundaki dış lahde gelince, Merneptah'ı Beyzi evrenin ortasında uzanmış, Firavun olduğunu göstermek için kollarını kavuşturmuş şekilde tasvir ediyordu. Elinde de iyi çobanın asası ve yer altında güneşte ve gökteki üç doğumu betimleyen üç deri parçasından yapılmış kırbaç, hepsinin çevresinde de kutsal zamanın ve bir firavunun maatın yeryüzüne hakim olmasına izin verdiği sürece yaşayacak ahengin hayat dönemlerini temsil eden dev bir yılan vardı. Panep endişeliydi, durmadan kızakları ve halatları gözden geçiriyordu.
''İşin uzmanına da mı güvenmiyorsun?'' diye sitem etti kasa. ''İki çift göz bir çiftten üstündür.''
''Bana kalırsa üzerine vazife olmayan işlere karışıyorsun. Ben işimi iyi yaptım, bir denetçiye de ihtiyacım yok.''
''Sen yine de bir halat daha ekle, ne olur ne olmaz.''
Kasanın iri kahverengi gözlerinde fırtına okunuyordu. Ama Panep uzaklaşma bilgeliğini gösterdi. Yontucu birinci lahdin iplerini gözden geçirdi. Homurdanarak da olsa genç devin önerisine uydu, bir halat daha ekledi. Mezarın girişinde bilge kadın duruyor, taşa oyulmuş hiyeroglifleri okuyarak yazılara hayat veriyordu. Kızak derinliklere doğru inişe geçmeye hazırdı. Kızağın kendisi de yaradanın, Atum'un olanın ve olmayanın adını yazmasına yarayacak bir hiyeroglifti.
Aynı kızağın üzerine yeni bir taş yerleştirildiğinde de yepyeni bir hiyeroglif yaratılmış oluyordu. Mucize, harika! Aslında Yaradan'ın büyüsü yeni bir mucize yaratıyordu bir kez daha. Bir ölünün cesedini alması için yapılan lahit, hem yeniden canlandırma gücüne hem de dirilene öte dünyanın manzaraları arasında gezdirecek bir kayığa dönüşüyordu. Lahit Tanrı'nın geçitlerini adım adım aşarken, ebedi istirahatgâhtaki bütün doğa ve biçimleri kendinde canlandırıyordu. Kasanın tek tek gözden geçirdiği kalın halatlar taştan bir direğin çevresine sarılmıştı. Halatları yavaş yavaş gevşeterek inişin son derecede yavaş olmasını sağlayacaktı. Bilge kadın yolculuğun mutlu olması için gerekli duaları mırıldandı. Ustabaşı da hareket emrini verdi. Halat kasa, güçlü nat, somurtkan karo ve burun fenet ellerindeki halatları usul usul gevşetti. Lahit bayırda yavaşça kaymaya başladı. Birden hızlandı.
Çok hızlı diye bağırdı Nefer.
Oysa dört yontucudan hiçbiri yanlış bir hareket yapmamıştı. Yine de hızını giderek arttıran korkunç ağırlığı yavaşlatmayı başaramıyorlardı. Panep mezarın içine atladı. Kızağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kasanın son anda kızağın arkasına bağladı. Beşinci alata yapıştı. Bütün gücüyle asıldı. Genç devin kasları çatlarcasına gerildi, kızak durdu.
Çabuk takoz yerleştirin. Çizimci ve heykeltıraşlar kızakların altına takozlar yerleştirdi. Panep elindeki halatı bıraktı.
Felaketi önledin dedi Nefer.
Mezarın ağzına doğru tırmanırken eğilip parmağını yere sürdü Panep.
Bir sabotaj diye ustabaşının kulağına fısıldadı. Biri yere renksiz yağ dökmüş.
Nefer yıkılmıştı. Demek zarar vermekten vazgeçmeyecekti gölge yutucusu. Bunun için hakikat meydanının eserini yerle bir etmeye bile razıydı. 74. Bölüm.
Yeni bir vezir atandı dede mezar katibi ustabaşına.
Tanıdığınız biri mi?
Hayır, kuzeyli biri. Kuşkusuz yetkilerini batı yakası baş yöneticisi Mehy'e devredecektir. Her neyse, zaten bize düşmanlık beslemiyora benziyor. Bana Mernep Tah'ın mezarı ve tapınağı için bir kutlama mektubu gönderdi. Üstelik güzel sözcüklerle de yetinmiyor. Hem başarımızı hem de atanmasını kutlamak için yiyecek yüklü 150 eşek gönderiyor bize. Bütün bu yiyecekleri çürütmeden saklayabilmek için epey iş var önümüzde. Ama eğer gereğini yaparsak köyün kolay kolay unutamayacağı bir şölen düzenleyebiliriz.
Ben de gölge yutucusunu kolay kolay unutamıyorum.
Sen başardın Nefer, o ise beceremedi. Mernep Tah'ın milyon yıllık tapınağı açıldı, kullanılıyor. Ebedi istirahatgahı bir şaheser, ustabaşı olarak ünün tümüyle pekişti. Her iki ekip de sana karşı sevgi ve saygı besliyor. Herkes bilge kadının büyüsüyle köyü koruduğunu biliyor. Öyleyse artık o karanlık insanı hiç olmazsa bir süre düşünmeyelim. Mutluluğumuzu hatırlayıp neşelenelim.
Bundan sonraki görevimizi merak ediyorum.
Zamanı gelince konuşuruz. Dinlenmeyi ve eğlenmeyi bilmen gerek.
Haber Teb bölgesine, oradan da hızla bütün ülkeye yayıldı. Hakikat meydanı üzerine düşen görevleri bir kez daha kusursuz bir şekilde yerine getirmişti. Bir iktidarın geçerliliği için olmazsa olmaz anıtlar bitirilmişti. Mısırlıların ancak çok az bir bölümü bitirilen anıtları görme talihine erişse de herkes bu eserlerin tanrılar ile insanlar arasındaki göğün ahengi ile toplumun beraberliği arasındaki bağları pekiştireceğini biliyordu. Panep dirilme odasının esrarının ortasında yaldızlı taştan bir yatak üzerine konmuş Mernep Tah'ın lahdini hep hatırlayacaktı. Bütün meslektaşları gibi kralın sonsuzluğuna katılmış olduğunu hissediyordu. Firavunların bambaşka bir hayat yaşadıkları vadiye hem çok uzak hem de çok yakın gündelik yaşama yeniden dönmek onun için gerçek bir darbe olmuştu. Yine de şölene hazırlanmak gerekiyordu. Bazı evlerin cephesini onarmak, pişkin somun paydan ve karardı gavudan matematik dersleri alan ama annesinin ilgilenmesini istediği okumaya ve masallara hiç zaman ayırmayan oğluyla oynamak da. Resim çizmekten hoşlanmadığı söylenemezdi. Kendinden çok daha büyük arkadaşlarıyla dövüşmekten de çekinmiyordu hiç. Uabet kendi çapında mutlu olmayı sürdürüyor, hayattan bundan fazlasını istemiyordu. Ne var ki Panev'in yatağı bin parçaya böldüğünü gördüğünde korktu. Yumuşak dünyası bilmediği bir nedenden ötürü yok olmak üzere miydi yoksa?
Yalvarırım dur.
Çok geç artık Uabet, ben kararımı verdim bile.
İşte genç kadının duymaktan korktuğu sözler bunlardı. Ne sevgisi ne de tek oğulları evden ayrılmaya karar vermiş Panev'i yolundan döndüremezdi.
Gerçekten... Gerçekten de gidiyor musun?
Gitmek mi? Gitmekten söz eden kim?
Peki öyleyse neden?
Böyle bir yatakta uyumaya nasıl devam edebilirsin Uabet? Belin için çok sağlıksız. O tahtaları ateş yakmakta kullan. Ben karıma layık bir yatak yapacağım.
Bir yandan ağlarken bir yandan da gülümsüyordu.
Neyin var Uabet? Hasta mısın yoksa?
Tam tersine, kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Çok da duygulandım.
Cömert Didya'nın bana verdiği şu alete bir bak.
Panep tahtada delik açmak için kullanılan bir burgu gösterdi. Zanaatkarın yapacağı harekete uygun eğimi olan bir yayla çalışıyordu alet.
Didya eğimin rastlantıyla ilgisi olmadığını söyledi. İyi bir marangoz bu eğimi bir ağaç dalını uygun biçimde iterek elde edermiş. Şimdi işe koyulma zamanı geldi.
Sonucu gördüğünde mutluluktan havaya sıçrayacaktı Uhabet. Yeni yatağı varlıklı bir tebliği bile kıskançlıktan çatlatacak güzellikteydi. Uzun süre yeni şiltenin üzerine oturmaya cesaret edemedi. Sonra yatağın bir kenarına uzanmadan önce elbisesinin askılarını indirdi.
''Benimle birlikte yatağı denemek istemez misin?'' dedi usulca.
Cennetten çıkmış gibi bir gündü. Ilık bir güneş, hafif bir meltem, ışık tedavi edilecek bir hasta olmadığını görüp biraz dinlenmeye karar verdi. Işık sabah ayininden sonra köyde geçirdiği mutlu yılları ve yaşamak talihine eriştiği ışıltılı aşkı düşünerek evinin terasında uykuya daldı. Gündelik hayat diğer yerlerden çok daha ağır geçiyor olsa da olağanüstü dakikalarla süslü bu maceraya atıldığı için bir an bile pişmanlık duymamıştı. Ayak sesleri ve kahkahalar bilge kadını uykusundan uyandırdı. Erkeklerden, kadın ve çocuklardan oluşmuş karma karışık bir kalabalık evine yaklaşıyordu. Işık merdivenleri indi, kocasının evde olmadığını görünce çok şaşırmadı. Meraklandı, kapıyı açtığında peşine köyün bütün halkını takmış, suskun neferle burun buruna geldi. Ustabaşı bilge kadına dört ayaklı, sürgülü kapaklı bir mücevher kutusu uzattığında gülüşmeler kesildi. Altın levhalarla kaplı küçük kutu gerçek bir sanat eseriydi. ''Sana bu armağanı sunması için köye izin ver.'' dedi nefer. ''Her gün usanmadan hepimize bakan kadını onurlandırmak istiyoruz. Bu kutu sevgi ve saygımızın simgesi olsun.'' Gözleri dolan ışık öylesine duygulandı ki tek bir kelime bile edemedi. ''Bilge kadın çok yaşasın!'' diye bağırdı Panep'in sıcak ve gür sesi. Ötekiler de tekrarladı bu dileği. ''Kabul etmiyorum!'' dedi suskun nefer. ''Israr etmek zorundayım!'' dedi Kenhir. ''Benim yerime siz gidin, bilirsiniz resmi törenlerden nefret ederim.'' ''Batı yakasının baş yöneticisi Teb'in tüm yöneticilerinin huzurunda seni kutlamak istiyor. Bu yüzden seni temsil etmem imkansız.''
İşimin başımdan aşkın olduğunu söyleyin.
Bunu yapmak zorundasın nefer. Eğer geleceğin bize neler hazırladığını öğrenmek istiyorsak buna katlanmak zorundayız. İnan bana öteki ödül törenlerine benzemeyecek bu. Mehi fırsattan yararlanıp bize özel bilgi verecek. Belki gelecekteki görevlerimiz hakkında fikrimiz de olur.
Ya o görkemli davetlerden biri ise?
Seni çağırmazdı ki. Üstelik senin kişiliğinde hakikat meydanını onurlandırıyor. Toplumun iyiliği için kendini feda etmen gerekmez mi?
Ürkütücü bir ikna gücünüz var Kenhir.
Ben sadece köyünü seven, onu korumaktan başka bir şey düşünmeyen yaşlı bir katibim. Sen istesen de, istemesen de çok önemli biri oldun. Bu resmi ünün bize ek bir koruma getirecek.
Bilge kadın mezar katibinin sözlerini tekrarlamış, ustabaşının Mehi tarafından Merneptah'ın milyon yıllık tapınağının avlusunda düzenlediği törene katılmamak için hiçbir bahanesi kalmamıştı. Şık giyinmek zorunda kalmıştı. Nefer tıpkı bol kollu tören elbisesiyle etkileyici görünen Kenhir gibi. İzleyicilerin arasında varlıklı Teb kentinin ünlüleri vardı. General Mehi kendinden emin şekilde önce mezar katibinin meslek hayatındaki önemli aşamaları hatırlatmış, kusursuz yönetimini kutladıktan sonra da bu görevde olabildiğince uzun kalmasını dilemişti. Sonra herkesin ilgi odağı olmaktan rahatsız suskun neferi çağırdı.
''Hakikat meydanı ustabaşısı yerine getirilmesi çok güç bir görev üstlenmişti.'' diye başladı Mehi söze. Herkes onun köyden çıkmayı hiç sevmediğini bilir. Ama suskun neferin ünü köyün duvarlarını çoktan aştı. İşte bu nedenle Teb'in benim ağzımdan majestelerinin ebedi istirahatgahını ve şu anda içinde bulunduğumuz tapınağı yaparak kenti daha da güzelleştiren insana şükranlarını sunmasının doğru olacağına karar verdim. Suskun nefer hem bir yönetici hem de dahi bir mimardır. Firavun'un da onayıyla ona bu altın gerdanlığı veriyor ve sizin adınıza ona sarılıyorum.
Ustabaşı donmuş gibiydi. Yüzünde en küçük bir tebessüm bile görülmedi.
Gece ilerlemiş, Mehin'in görkemli villasında düzenlediği ziyafetin konukları teker teker evlerine dönmeye başlamıştı. General mezar katibiyle ustabaşını kandillerin sıcak bir aydınlık yaydığı çalışma odasına götürdü.
''Sonunda baş başa kaldık dostlarım. Böylesi davetlere karşı beslediğiniz olumsuz duyguları paylaşıyorum. Ama ne yazık ki böylesi toplantılar bazen vazgeçilmez oluyor.''
''Vezir neden gelmedi?'' diye sordu Kenir.
''Resmi işleri nedeniyle Perramensu'dan ayrılamadı. Yine de bana sizinle ilgili talimatlarını iletti. Bu talimatları size sözle aktaracağım ve söylediklerim hiçbir şekilde papirüse dökülmeyecek.'' Bu güven beni çok onurlandırdı. İtiraf etmeliyim ki yeni çalışma programınızın sırrını az da olsa paylaşmakla çok gurur duydum.
Sizi dinliyoruz Mehi.
Firavun Merneptah sizden geçmişte olduğu gibi köy halkı için mezarlar hazırlamanızı, köye bakmanızı, olabildiğince kısa zaman içinde de kraliçeler ve krallar vadilerine gidip bu listeye göre ebedi istirahatgahlar kazmanızı istiyor.
Mehi mezar katibine rulo haline getirilmiş ve birkaç kraliyet mührüyle mühürlenmiş bir papirüs uzattı. Üzerinde vezirin mührü de vardı ve tarih atılmıştı. Kenir papirüsü sol kolunun yeninden içeriye itti.
Hepsi bu mu? Benim görevim bitti. Sizinkinin de kusursuz bir şekilde yerine getirileceğinden eminim.
Kenir ve Nefer çekildi. General Mehi çok derin ve çok dürüst bakışından rahatsız olduğu şu ustabaşına dayanamıyordu. Adamın zayıf yanlarından yararlanmak kolay olmayacaktı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 454.